Kaldığımız yerden devam edelim. Luka 3. bölümü açalım. Uzun bir ara verdik. Ara vermek zorunda kaldık Luka 3. bölüme. 3. bölümün 23. ayetinden 38. ayete kadar olan o son parçayı ele almıştık fi tarihinde. Bana sorarsanız ne zaman ben de bilmiyorum. Ama geçen sene olduğunu biliyorum yani. Fi tarihinde, bilmediğim bir tarihte bu parçayı, son parçayı ele almıştım. Biliyorsunuz, ifade etmiştim ki bu parça, son parça, 3. bölümün son parçası, isimlerle dolu bir parça. Birçok isimler orada bize ifade ediliyor. Yani 16 ayetlik parça içerisinde İsa'nın soy ağacı bize açıklanıyor. Şimdi bugün Sami dedi ya, Rut'un bu şekilde davranması aslında ta İsa'ya kadar dayandı. İsa'nın da gelmesini sağlamış oldu bir şekilde. Çünkü o da onun soyundan geldi. Ve bu nedenle biz de sonsuz yaşamın sahibi olma ayrıcalığına sahip olmuş olduk. Onun için soy ağacı deyip geçmeyelim. Aslında isimler sıralanıyor deyip kapatabilirdik o bölümü ama kapatmadık. Dilimiz döndüğü oranda kutsal kitaptaki gerçeklere bağlı bir şekilde açıklamaya çalıştım sizlere. Ama biz bugün aslında 4. bölüme giriş yapacağız. Ama ben bu son yaptığımız konuşmayı her zaman yaptığım gibi bir özet niteliğinde size hatırlatmak istiyorum. Şimdi nasıl başlıyordu 23. ayet? 3. bölümün 23. ayeti. İsa görevine başladığı zaman bulan sayfayı söylesin. Zorluk çekilmemesi. Luka 3. 1283. sayfa. Ya. Bak. Notundan mı baktın? Ha, nottan bak. 10. ayın 4'ü. 10. ayın 4'ü. Bugün 2. ayın 7'si. Değil mi? 2 ay oradan 2 ay buradan aşağı yukarı 4 ay diyebiliriz değil mi? Aşağı yukarı 4 ay önce. Ne konuştum desem söyleyemezsin. Çok normal tabii. Onun için özetlemenin sakıncası yok. Evet. İsa görevine başladığı zaman 30 yaşlarındaydı. Ve diyor ki Yusuf'un oğlu olaraktan biliniyordu. Şimdi biliyorsunuz burada ifade edilen 30 yaş ifadesi öyle safsaklanacak, görmezlikten gelinecek bir nokta olmadığını ifade etmiştim. Ve şunu arkasından söylemiştim. Kahin ya da tapınakta kahinlere destek veren Leviler bu görevi üstlenebilmeleri için 30 yaşında olmaları gerekiyordu. Bunu nereden biliyoruz? Kutsal kitap bize bunu net bir şekilde söylüyor, açıklıyor. Ve bu düşünceyi bir ayetle desteklemiştik. Sayılar 4. bölüm 3. ayetle. Orada diyordu ki, buluşma çadırında hizmet etmeye gelen 30 ile 50 yaş arasındaki adamların hepsini sayın. Başlama yaşı ne? 30. Demek ki çok net bir şekilde anlaşılıyor ki 30'dan önce değil ama 30'dan itibaren görev alma yaşı olduğu çok net bir şekilde açıklanıyor. Davut'a baktığınız zaman Davut kral olduğunda kaç yaşındaydı? Samuel 2. Samuel kitabına baktığınız zaman kral olduğunda 30 yaşındaydı diyor. Hezekiel 1. bölüme baktığınız zaman Hezekiel de göreve başlamadan önce onun da ilk bölümde 30 yaşında olduğu bize ifade ediliyor. Demek ki İsa'nın da göreve başlarken 30 yaşında olması bizi hiçbir şekilde şaşırtmasın. Şimdi 23. ayetten sonraki ayetler Yusuf'tan başlıyor. Adem'e kadar geriye giden uzun bir isim listesi bize veriliyor. Ve Matta 1. bölümün ilk 16 ayetine baktığımız zaman, Matta 1. bölümün ilk 16 ayetine baktığımız zaman orada da bir isim listesi verildiğini görüyoruz sevgili kardeşler. Ama Luka 3. bölümde verilen isim listesi ile Matta 1. bölümün ilk 16 ayetinde verilen isim listesi arasında bir fark olduğunu size ifade etmiştim. Yani ben de bunu nasıl fark ettim? Konu hazırlarken ortaya çıktı. Bir takım şeyleri okuyup geçiyoruz ama çalışma yaparken daha derine inildiği için insan bir takım şeyleri, gerçekleri daha net bir şekilde görebilme, keşfetme imkanı bulabiliyor. Şimdi Luka 3. bölümdeki soy listesine baktığımız zaman Yusuf ile başlıyor ve Adem'e kadar geri gidiyor. Matta'ya baktığınız zaman, Matta 1. bölümde yer alan listeye baktığımız zaman İbrahim ile başlıyor ama geriye gitme yok. Ne yapıyor? İleriye doğru gidiyor. Meryem'in kocası Yusuf ile noktalıyor. Birinde ileri doğru bir gidiş var. Diğerinde de geriye doğru bir gidiş var. Ama bunun her ikisinin de öyle tesadüf olmadığını size ifade etmiştim. Şimdi ilginç olan 2. Samuel kitabı 5. bölüme baktığımız zaman orada Davut'un Yerişalim'de dünyaya gelen çocuklarının isimleri sıralanıyor. Aşağı yukarı yanılmıyorsam, şimdi açmak istemiyorum ama ya 10 ya 11 tane çocuğun ismi sayılıyor. 11 tane aşağı yukarı, 10-11 tane isim sayılıyor. Ama Matta'ya baktığımız zaman, Luka'ya baktığımız zaman o sayılan 11 isim içerisinde sadece Nathan'la Süleyman öne çıkartılıyor. Diğer isimler yok. Ama sadece Nathan ve Süleyman'ın isimleri ortaya çıkıyor. Şimdi Süleyman'ın ismi nerede geçiyor? Matta ilk 16 ayeti okuduğunuz zaman Süleyman'ın ismi orada geçiyor sevgili kardeşler. Şimdi bu da tesadüf değil. Luka'da geçseydi şaşırırdım. Ama Matta'da geçmesi beni hiç şaşırtmıyor. Çünkü İsa Mesih Davut'un taht üzerindeki yasal haklarını Süleyman aracılığıyla elde etti. Onun için bakın, hani ben burada Luka'ya ilk giriş yaparken şunun altını çizmiştim. Dedim ki Matta bize İsa'nın krallar kralı olduğunu, krallığını dile getiriyor. Luka'ya baktığımız zaman insanoğlu, bizim gibi insan oğlu bir kurtarıcı olduğu dile getiriliyor. Şeye baktığımız zaman Markos'a hizmet eden Tanrı olduğunu görüyoruz. Yuhanna'ya baktığımız zaman demiştim İsa'nın orada kimliği, kişiliği yani Tanrılığı ifade ediliyor. Onun için Matta'da geçmiş olması Davut'un o tahtını, o yasal hakları Süleyman aracılığıyla almış olduğu için Matta'da özellikle İsa'nın krallar kralı olduğu gerçeği öne çıkıyor sevgili kardeşler. Nathan'ın ismi de Luka'da yer alıyor. Matta'da değil ama Luka'da yer alıyor. Bu da bize Meryem'in Kral Davut'un oğlu Nathan'ın soyundan geldiğini açık bir şekilde gösteriyor. Ve demiştim ki tam bu noktada kafaları karıştıracak bir durum söz konusu olduğunu ifade etmiştim. Neydi bu kafaları karıştıracak olan durum? Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman Matta 1. bölümün 16. ayetinde Yusuf'un Yakup'un oğlu olduğunu söylüyor. Yani Yusuf aslında Yakup'un oğludur. Bu çok net bir şekilde ifade ediliyor. E şimdi eğer bu böyleyse, Yusuf Yakup'un oğluysa, o zaman Luka'da okuduğumuz o 23. ayetteki sözler Yakup'un değil de Eli oğlu olduğu niye yazıyor? Bunu bir karışıklık olaraktan görebiliriz doğal olarak da. Şimdi bir kişi, iki ayrı kişinin hem Eli'nin hem de Yakup'un oğlu olur mu? Bir insan bir kişinin oğlu olur değil mi? O zaman burada şunu söylemiştim. O zaman Luka 3. bölüm 23. ayetteki sözler, Luka bununla başka bir şeyi kastettiğini ifade etmişti. Burada bunu söylemekle başka bir şeyi ifade ediyordu. Neydi o? Çünkü sevgili kardeşler, oğul kelimesi erkeğin soyunu, yani aile reisinin kim olduğunu açıklıyor. Şimdi biliyorsunuz, bizim bugün güncel hayatta bile baktığımız zaman bir kadın bir erkekle evlendiği zaman erkeğin soy ismini alıyor, değil mi? Doğru. Bunun yanında şunu da söyleyeyim. Örneğin ben evlendim, değil mi? Benim kayınpederim var, kayınvalidem var. Şimdi kayınpeder diyorum, bak, baba diye hitap ediyorum, değil mi? Kayın baba diyoruz. Eşimin kocasına kayınbaba diyoruz. Bülent de Eylem'in babasına baba diyor. Ama Eylem'in babası da Bülent'e oğlum diyor. Doğru mu? Neden? Çünkü soy ağacı erkek üzerine kurulmuş olduğu için burada Luka 3. bölüm 23. ayetteki o söz Meryem ile, yani kadın ile başlayamazdı. Onun için Yusuf ismi ile başlıyor. Yani soy ağacı erkek ile başladığı için Yusuf'u dile getiriyor. Onun için bir karışıklık yok. Gerçekten de Yusuf Yakup'un oğludur. Anlaşıldı mı? Anlamış ki. Anladık. Değil mi? Anlaşıldı. Çok o kadar fazla karışık gibi görünse de fazla o kadar şey değil. Ve bir şeyi daha söylemiştim. Onu da belki söyleyeyim açık bir şekilde. Ta Adem'e kadar, hani İbrahim'le kalmayıp Adem'e kadar geri gitmiş olması da aslında sevindirici demiştim. Neden? Çünkü bizim Rabbimiz sadece İbrahim'e kadar olmuş olsaydı, o zaman sadece Yahudi halkını içine almış olacaktı. Ama kurtuluşun orada evrensel olduğunu görüyoruz. Ta Adem'e kadar gidiyor olması, kurtarıcının da hiç ayrım yapmadan tüm insanlık için yeryüzüne gelmiş olduğunu bize gösteriyor. Çünkü ilk Adem, yaratılan Adem, biliyorsunuz Adem'le Hava. Ama ikinci adam olaraktan geçen kutsal kitapta İsa Mesih. Birinci Adem konumunu günahtan dolayı yitirdi. Ama ikinci Adem, İsa Mesih ne yaptı? Harfiyen her şeyi yerine getirerekten o düşmüş olan konumu alıp en yüksek konuma çıkardı. Onun için biz İsa Mesih'in sayesinde Tanrımıza baba diye seslenebiliyoruz. Yani babacım diye seslenebiliyoruz. Ve dedim ki bu babacım diyoruz, baba diyoruz. Bu baba ifadesini niye kullanıyoruz? Çünkü iki nokta söylemiştim. Bunlardan dedim bir tanesi, ben baba diyorum çünkü nasıl ki bir baba evladıyla paydaşlık içerisinde olmak istiyorsa, onunla ilişki içerisinde olup onunla konuşan bir konum içerisinde ise, aynı şekilde Tanrımız da bizimle konuşan Tanrı. Yani bizlerle konuşmak isteyen Tanrı. Neden? Çünkü Tanrı Adem'le Havva'yı niçin yarattı? Onu yarattıktan sonra her şeyin iyi ve güzel olduğunu söyledi. Yani çok çok iyi ve güzel olduğunu söyledi. Demek ki Tanrı Adem'le Havva'yı niçin yarattı? Onlarla konuşmak için. Onlarla kişisel ilişki kurabilmek için. Doğru mu? Onun için diyebiliriz ki, bunu destekleyen bir ayet söylemiştik kutsal kitaptan. Yeremia 33. bölüm 3. ayetten. Bana yakar da seni yanıtlayayım diyor. Bilmediğin büyük akıl almaz şeyleri sana bildireyim. Tanrı diyor bana yakar. Yani benimle konuş. Tanrım buna ihtiyacım var. Hayır, ama Tanrı bizimle ilişki içerisine girmek istiyor. O zaman bir baba olduğunu söylememiz, açıkça ifade etmemizde bir yanlışlık var mı? Hayır. O zaman baba diyoruz. Neden? İkinci nokta demiştim. Yuhanna 3.16'dan bir ayet kullanmıştım, değil mi? Biliyorsunuz o ayeti. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Demek ki ben Tanrıma baba diyorum çünkü benim için hayatını feda etti. Biricik parçasını benim için gönderdi. Ama bu sadece kurtulmuş insanlar için değil, her günahkar için. Bugün yani yanlış anlama Reşit, düne kadar Tanrı'nın çocuğu değildi. Ama bugün bu ifadeyle Tanrı'nın çocuğu oldu. Şimdi Reşit şöyle diyebilir: sevgili babacığım, bu ayrıcalığa sahip oldu işte. Değil mi? Yani düşüncede Tanrı var tabii, biliyoruz. Ama iman ettiğimizde o bilince ulaşırız. İsa o bağı kuruyor hamdolsun. Kanı aracılığıyla bunu gerçekleştirdi ve aşağı yukarı bu sözlerle konuyu noktalamıştım. Şimdi dördüncü bölüme giriş yapacağız. Girelim de artık yavaş yavaş aksın. Şimdi bölümün bu ilk ayetlerine girmeden önce sevgili kardeşler, biraz yine bölüm ile ilgili bir ön açıklamada bulunmak istiyorum. Dördüncü bölümle ilgili bir açıklamada bulunmak istiyorum. Şimdi bana sorsanız, tabii ki kutsal kitapta birçok bölümler var ki bizlerce çok iyi biliniyor. Örneğin Yuhanna 3. bölüm dediğimiz zaman oradaki Ferisi Nikodemos'la İsa'nın müthiş konuşması. 4. bölümde hemen aklımıza geliyor Samiriyeli kadın. Değil mi? Ondan sonra 23. mezmur dediğimiz zaman diyoruz ki Rab çobanımdır. Hemen aklımıza geliyor değil mi? Ama şimdi 103. mezmur deyince ne geliyor aklınıza? Sami bugün okudum. Ama tabii fazla kullanılmayan bir mezmur. Aslında o da bir hamd mezmuru. Hamd ilahisi. Yani demek istediğim, bu 4. bölüm de çok çok iyi bilinen bir bölüm. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Rabbimiz İsa Mesih 40 gün boyunca çölde sınandı. İblis tarafından, şeytan tarafından sınandı. Sonra bu 4. bölümde şunu göreceğiz: kendi insanlarınca reddedilecek, alaya alınacak. Daha sonra da kendisi Kefarnahum'a giderek hizmetine devam edecek. Şimdi dedim ya az önce, kutsal kitabı okurken farklı bir şekilde anlıyoruz ya da görmemiz gereken noktaları görüyoruz. Ama bir konu hazırlarken daha farklı, daha derinlerde olan gerçekleri görme imkanı buluyoruz. Şimdi ben bu bölümü tabii çalışma niteliğinde, bir vaaz hazırlama niteliğinde yapmaya başladığım zaman çok ilginç bir şey karşıma. Önemli olmayabilir ama ileride hani bazen böyle kitap masasında da olabilir. Birçok ikili konuşmalarda, ortam sohbetlerde hani kutsal kitaptaki bir takım çelişkilerden söz ediliyor ya. Burada da sanki bir çelişki varmış gibi bize yansıyor ama öyle değil, çelişki yok. Luka bu İsa'nın denenmelerini anlatırken Matta'nın yaptığı sıralamayla Luka'nın yaptığı sıralama arasında fark var. Aynı şeyler anlatılıyor ama sıralamada değişiklik var. Yani ikinci deneme ile üçüncü denemeler sıralamada yer değiştirmiş. Değerli kardeşler, bakarsanız ikinci deneme ile üçüncü deneme arasında bir yer değişikliği var. Luka ikinci deneme olarak neyi ele almış? Şeytan İsa'yı yükseğe çıkarıyor. Dünyanın bütün ülkelerini ona gösteriyor. Ve arkasından da şöyle diyor: bana taparsan hepsi senin olacak. Ve Matta'ya bakıyoruz. İkinci deneme aynı değil. Yani Luka ikinci denemede bunu alıyor ama Matta ikinci deneme olaraktan bunu değil. Neyi alıyor? Üçüncü denemeyi alıyor ikinci olaraktan. Yani şeytan İsa'yı kutsal kente götürdüğünü ve tapınağın tepesine çıkarıp Tanrı'nın oğluysan kendini buradan aşağıya at diyerek tuzağa düşürmeye çalıştığını okuyoruz. Görebiliyor musun? Yani yer değişikliği var. Sıralamada yer değişmiş. Ve diyebilirsiniz, ya acaba bunun nedeni ne? Ben bilmiyorum. Ama ben şöyle bir yorum yapıyorum. Birisi bana sorduğu zaman. Sorarsa da öyle söyleyeceğim. Hepimiz farklıyız değil mi? İmanlı da olsak hepimizin olaylara bakış açısı farklı. Bence Matta ile Luka arasındaki karakteristik kendilerine özgü niteliklerden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani Luka ve Matta karakter olaraktan farklı kişilerdi. Hatta ben bir keresinde fark etmiştim. Luka özellikle bu şifa konularını dile getirirken daha çok detaylara giriyor. Niye? Luka çünkü doktordu. Yani kendi yapısal özelliklerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Onu o nedenle öncelik sırasında sıralamada bir değişiklik söz konusu olduğuna inanıyorum sevgili kardeşler. Şimdi İsa Mesih çölde denendi. Doğru mu? Denendi. Şimdi bu denenmeye baktığımız zaman bu denenmenin tek yönlü bir denenme olmadığını görüyoruz. Bu denenme konusunu özellikle öne çıkartıyorum. Çünkü bizim hayatımızdaki sınanmalar da bu İsa'nın sınandığı gibi sınanmalarla bir beraberlik taşıyor sevgili kardeşler. Yani İsa Mesih sınanırken üç yönlü bir sınanma var. Üç yönlü bir sınanma var. Ya birinci denen çok güzel. Yok ama şey var. Bu güzel. Bu güzel. Yani en azından şu var. Bir bütünlük içerisinde hareket ettiklerini gösteriyor. Biz kilisede de böyle olmamız lazım. Değil mi? Ağlıyorlar, ağlıyor. Sevinirken de beraber seviniyorlar mutlaka. Bir bütünlük var. Şimdi birinci denemeye baktığımız zaman birinci denenme ne ile ilgili? İsa'nın birinci denenmesi. Değil mi? Beden ile, yani saldırı İsa'nın bedensel isteklerine yönelik. Demek ki bedenen deneniyor. Bedenle ilgili bir sınanma. İlk birinci sınanma. Şimdi İsa ne yapıyor? Yasanın tekrarı ya da tesniye kitabı dediğimiz eski ifadesiyle tesniye kitabından 8. bölümden 3. ayeti kullanıyor. Tesniye 8 3'te diyor ki insan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar. Şimdi bunu söylediğimiz zaman tabi diyoruz ya, şimdi İsa Mesih kalkıyor burada, yani sanki ekmek önemsiz mi? Rab burada ekmeği önemsiz mi görüyor? Hiç alakası yok. Aslında İsa Mesih bu ifadeyle dünyasal ilkelere aslında meydan okuyordu bu ifadesiyle. Ekmek kesinlikle kötü bir şey değil. Eğer isteseydi İsa Mesih o ihtiyacını karşılayabilmek için, o doğal ihtiyacını karşılamak için taşı ekmeğe çevirebilirdi. Doğru mu? Onu yapabilecek nitelikteydi. O özelliğe sahipti. Ama bunu yapmayıp insan sadece ekmekle yaşamaz. Yani ekmek her şey değil. Bizi biz yapan ekmek değil. Bunu demek istiyor aslında. Bunu söylemekle dünyasal ilkeye, prensiplere tamamen karşı duruyordu sevgili kardeşler. Çünkü neden? Dünya bize ne diyor? Bugünün popüler, yani insanca beğenilen düşünce nedir? Ye iç, keyfine bak, zaten öleceğiz, toprak olup gideceğiz. Doğru mu? Şimdi bak dikkat edin. Ben öyle görüyorum. İsa kalkıp da insan sadece ekmekle yaşamaz demekle, şeytana karşı durmakla her şeyin ekmek olmadığını söylüyor. Bize verdiği mesaj bu. Her şey ekmek olmadığını söylüyor. Tanrı'nın sözü asıl önde olan şey. Bu, bunu burada lütfen görmeye çalışalım. Şimdi ikinci denemeye bakalım. İkinci denemeye. Neyle ilgili ikinci deneme? Birazcık bu övünme duygusunu harekete geçirmeyle ilgili, değil mi? İnsanın hani bazı duygularını böyle dokunduğun zaman böyle bir övünç geliyor ya, o övünme duygusuna yönelik. Bak diyor ki Tanrı'nın ola, şeye İsa karşılık verdiğinde, ayartma girişimine karşılık da diyor ki Tanrı olan Rab'be tap, yalnız ona kulluk et. Yalnız ona kulluk et. Üçüncü denenme, ben hızlı hızlı geçiyorum. Üçüncü denenme ne ile ilgili? Dini duygularına, değil mi? Sahip olduğu yetkiye yönelik bir denenme. Üçüncü denenme. Şimdi şeytan ne yapıyor? 91. mezmurun 11 ve 12. ayetlerini kullanıyor. İlginç değil mi? Bakın ha, çok enteresan bir şey. Bunu ben burada zaman zaman dile getirdim mutlak ama anımsamanız açısından tekrar söylüyorum. Şeytan Tanrı'nın sözünü kullandı, fark ettiniz mi? Hep Tanrı'nın sözünü kullanıyor. Yani şeytan da Tanrı'nın sözünü çok iyi biliyor. İsa ne yapıyor? Tanrı'nın sözüyle yanıt veriyor. O zaman şunu diyebilir miyiz? Bu çarpık düzen içerisinde, bu şeytanın cirit attığı dünyada ayakta kalmak mı istiyorsun? Tanrı'nın sözünü çok iyi bileceksin. Ancak Tanrı'nın sözüyle karşılık verebilirsin, şeytanı geri püskürtebilirsin. Tanrı'nın sözünü, ya öyle mi, acaba böyle mi, bu düşünceyle, acabalarla onları düşünürken şeytan senin bacağını kaydırıp seni kafa üstü getirebilir. Onun için şeytan Tanrı'nın sözünü kullanıyor ama hamdolsun Rabbimiz de söz ile karşılık veriyor. Şimdi İsa Mesih aslında kısa yolu seçebilirdi. Yani oradan kendini atabilirdi. Çünkü mezmurda bu güvence verilmişti ona. Hakikaten de ayağı taşa çarpmayacaktı. Ama sevgili kardeşler, İsa bunu yapmadı. Eğer bunu yapmış olsaydı o zaman tabii şeytanın isteğini yerine getirmiş, Tanrı'nın dışında hareket etmiş olurdu. Yani şunu parantez içerisinde söyleyeyim, ileride yine söyleyeceğim. İsa'nın burada insani yönü deniliyor. Çünkü İsa bedenen insandı, %100 insandı ama özde, içsel anlamda özde %100 Tanrı'ydı. Biz bunu insan gözüyle görmekte tabii ki zorlanıyoruz. Ama İsa'nın burada denenmesinin tek nedeni bedensel yönüydü. Çünkü kutsal ruhla dolmuş olmasının nedeni de bu yüzden. Yoksa Tanrı'nın kutsal ruha ihtiyacı yok ki. Anlatabiliyor muyum? İsa'nın burada bedensel yönünün ayakta dik durabilmesi için kutsal ruhla dolması gerekiyordu. Yani ruha ihtiyacı, Tanrı'nın ruhuna ihtiyacı vardı. Bunu da parantez içerisinde ifade edeyim. Onun için İsa kısa yolu seçmedi. Yani önce neyi seçti? İsa çarmıhı seçti. Ama daha sonra taç. Biz kendi hayatımızda da aynı şey geçerli. Değerli kardeşler, önce çarmıh var. Acı, elem, sıkıntı. Ama ileride bizi ne bekliyor? İleride bizi ne bekliyor? Bu sıkıntının, sorunların, problemlerin, dertlerin, ağlayışların ötesinde ne bekliyor bizi? Sonsuz yaşam. Yani bir ödül, yaşam tacı, yücelik tacı bizi bekliyor. Her birimiz o taçlardan alacağız. Verdiğimiz hizmet doğrultusunda, gösterdiğimiz gayret doğrultusunda her birimiz taçlar alacağız. Sevgili kardeşler, İsa şeytanın ayartması karşısında Tesniye 6. bölümden harika bir ayetle karşılık veriyor. Tanrın olan Rabbi sınama. Tanrın olan Rabbi sınama. Şimdi birçokları şöyle düşünüyor. Yani benim en azından ilişki içerisinde olduğum insanlar, çevremdeki insanlar, mutlaka siz de buna çoğu kez tanık oldunuz. Pek dünyasal arzular, dünyadaki arzular kişinin içsel yapısını etkilemediğini düşünüyorlar. Yani dünyadaki arzuların insanda bir etki yaratmadığını, bir etki oluşturmadığını düşünüyorlar. Ama bunun tam tersi olduğunu söyleyebiliriz. Tam tersi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dünyasal arzular ister istemez bizim bu içsel davranışlarımı ne yapıyor? Biraz okşuyor değil mi? İçsel davranışlarımızı okşuyor ve etkisi altına alıyor. Nasıl yapıyor bunu? İki yolla yapıyor. Birincisi, şiddetli arzular, yani dünyasal arzulardan söz ediyorum. Şiddetli arzular, fiziksel arzularımızı hoşnut ederek zihnimizi ne yapıyor? Etkisi altına alıyor. Yani düşünce gücümüzü, mantığımızı, aklımızı etkisi altına alabiliyor. Öyle değil mi? Dünyasal arzular bazen bizim kararlarımızda bile etkili değil mi? Bir konuda karar vermek istiyoruz. Diyelim Rabbin isteği doğrultusunda bir şey yapmak istiyoruz ama dünyasal arzu daha çekici oluyor. Daha çekici geliyor bize. Doğru mu? Ve seçimi o yönde yapıyoruz sevgili kardeşler. Bunu söylerken ben hiç bunu yapmadım anlamında söylemiyorum. Ben bile yaptım bunu. Çok çok sık sık düştüğümüz nokta değerli kardeşler. İkincisi de ne yapıyor? Aynı zamanda da görsel yönümüzü, yani gözümüzü kullanaraktan maddi şeylere büyük bir istek uyandırıyor. Biz buna ne diyoruz? Materyalizm diyoruz. Yani öz Türkçe'de özlekçilik diyorlar. Materyalizm. Maddecilik diye ifade ediliyor. Ama çok ilginç. Ben bunu Yaratılış'ın ilk 3 bölümünü sizlerle paylaşırken orada bunu söylemiştim. Sadece bu 3 yönlü sınanma İsa'yla başlamadığını görüyoruz. Havanın durumuna bakalım. Yani 3. bölüme baktığımız zaman, Yaratılış 3. bölüme baktığımız zaman havanın durumunda da aynı 3 yönlü sınanma var. Çok açık ve net bir şekilde bunu görüyoruz. Diyor ki o 3. bölüme baktığımız zaman Hava, hani Tanrı dedi ya şu ağacın meyvesinden yemeyeceksin. Ama Hava o ağaca baktığı zaman o ağacın meyvesini yemek için uygun olduğunu gördü diyor. Yani uygun, bedenin tutkusu, bedene uygun, alacağı o yiyeceği meyvenin bedene uygun olduğunu görüyor Hava. Demek ki birincisi bedenin tutkusu diyebiliriz. Sonra diyor ki Hava meyvanın güzel olduğunu gördü. Güzel olduğunu gördü. Demek ki o zaman diyebiliriz ki gözün tutkusu. Bununla da kalmadı. Üçüncü olaraktan Hava diyor ki bilgelik ne için yedi onu? Bilge, daha bilgeli olmak için değil mi? Üçüncü bölümde öyle yazıyor. Bilgelik kazanmak için diyor ki meyvanın çekici olduğunu gördü. Yaşamın gösterişçiliği. Görüyor musun? Bedenin tutkusu, gözün tutkusu ve yaşamın gösterişçiliği. Demek ki bir ortak yön var değil mi? Bu bize neyi gösteriyor çok pratik olaraktan? Şeytan ta başta ne ise, ne yaptıysa aynı yöntemleri kullanaraktan, aynı taktiklerle bugün de hayatımızda devam ediyor. Değişmeden aynı taktikleri kullanaraktan bizi kafaüstü getirmek için elinden ne geliyorsa onu yapıyor bu üç yönlü sınanmayla. Bakın kutsal kitap çok güzel açıklıyor bunu. 1. Yuhanna mektubunu açın. 2. bölüm 16. ayet. Yuhanna'nın birinci mektubu. Tabi birinci Yuhanna mektubu. İkinci bölüm 16. ayet. Bulan sayfayı hemen söylesin. 1570. Ve hemen eylem oku o zaman onu. Bakın çok net, çok açık. Bu anlattıklarımı pekiştiren bir ayet. Dünyadaki şeylerin tümü diyor. Yani dünyasal arzulardan söz ettik ya. Biz onları savunabiliriz. Ya tabii onlar da ihtiyaç diye savunabiliriz. Ama kutsal söz diyor ki bize. Dünyadaki şeylerin tümü eşittir. Nedir bunlar? Açıklıyor. Bir, bedenin tutkusu. Gözün tutkusu. Yaşamın gösterişçiliği değil mi? Gurur. Çünkü övünme duygusu. Ne diyor? Babadan değil. Yani Tanrı'dan olmadığını bize açıklıyor. Değil mi? Babadan değil, Tanrı'dan değil, dünyadandır. Şimdi siz tabii ne düşünürseniz düşünün. Yani Recep abi amma da dünyasal zevklere karşı bu kadar şey yapıyor, karşı duruyor diye belki yüreğinize değişik değişik düşünüyor olabilirsiniz ama Tanrı'nın sözü bize çok açık, net bir şekilde ifade ediyor. Sevgili kardeşler, burada dünyasal olmakla neyi kastediyor? Çok açık bir şekilde geçici şeyleri sevmek ve onlara bağlı bir şekilde yaşamaktır. Dünyasal olmak. Yani kesinlikle şunu söyleyebiliriz. İnsanoğlu kesinlikle bu geçici şeylerle, dünyasal şeylerle bizim bir takım yönlerimizi okşayabilir. Bizim bir takım ihtiyaçlarımızı karşılayabilir. Ama sonsuz doyum, doyumu vermez. Sonsuz doyum tanrısal gerçeklerde saklı. Diri sözde saklı sevgili kardeşler. Onun için yaralanabilirsin ama sanma ki onlara bağlı bir şekilde yaşayamazsın. Onlara bağlı bir şekilde yaşamamızı da Tanrı istemiyor değerli kardeşler. 2.17 güzel söylüyor. Ve efendim?
2.17 de güzel söylüyor.
Evet, oku istersen onu da.
Yani. Sonsuza dek yaşar.
Tabii. Tanrı'nın isteğini yerine getirmek bize sonsuz yaşam veriyor. Ama dünyasal gerçekler doğrultusunda ona bağlı bir şekilde hayatımızı sürdürmek bizi Rab'de bodur bırakıyor. Yani gelişmemize engel oluyor, tekez oluyor. İşte yani bu dördüncü bölüme bir giriş olsun size. Bir giriş olarak ben bunu size açıkladım. Sınanmanın, denenmenin üç yönünü size anlatmaya çalıştım. Onun için ayık ve uyanık olmak gerekiyor ki bu sınanmalara karşı. Çünkü şeytan, iblis taktiklerini değiştirmedi. Yöntemlerini değiştirmedi. Havada uyguladığı o üç yönü İsa Mesih'i denenmesinde de kullandı. Görebiliyor musunuz? Bugün de aynı şekilde bizim için de devam ediyor. Bir şekilde.
Ya.
Doğru.
Üstüne de koyup söylüyor yani.
Tabii. O yönde doğru. Şimdi ben bir bakayım kaç sayfam var ona göre. Ya. 3 sayfa var. 3 sayfa ama şey değil. Bu üç yönlü sınanma da bir vaaz gibi oldu zaten canım. Yani bu giriş de bir girişti sadece. Çünkü ilk iki bölüme baktığımız zaman o iki bölüm çok zengin. Çünkü ilk iki ayet, dördüncü bölümün ilk iki ayeti İsa'nın hem şeytan tarafından denenmesi hem de kutsal ruhla dolmuş olması bence başlı başına geniş konular bunlar. Onun için belki burada noktalayalım. Ama şunu söyleyerekten noktalayalım. Tekrar öne çıkaraktan noktalayalım. Evet, şeytan taktiklerini, yöntemlerini değiştirmeden devam ediyor. Tanrı bizi sözü aracılığıyla uyarıyor. Biz bunu bu şekilde görmemiz, anlamamız gerekiyor. Ve ikinci noktada bizler Rabbin sözünü hangi oranda bilirsek şeytanı geriye püskürtmede o oranda başarı elde etmiş oluruz sevgili kardeşler. Onun için Rabbin sözü diyorum, Rabbin sözü diyorum, Rabbin sözü diyorum. Rabbin sözü olmadıkça bizim burada kesinlikle bu yeryüzünde gelişmemiz, büyümemiz mümkün olmaz. Belki yüreklerimizi Rabbin önünde eğelim. Sami yine duayla kapatsın. Şeytanın bu kadar güçlü bir şekilde etkin olması bizi korkutmasın. Çünkü ondan daha güçlü bir Rabbimiz var. O nasıl ki bize örnek bıraktı, sözü aracılığıyla iblisi püskürttü, iblise karşı direndi. Bizler de aynı şekilde Rabbin sözüne sadık kalaraktan, sadık kalmaya devam ederekten iblise karşı direnebiliriz sevgili kardeşler.